Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما كانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.pars Today.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Necr-i Şems'e 29 Hordad 1400 Hicri Kameri, 8 Zilkade 1442 ve miladi 19 Haziran 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karşı ile Afganistan oturum üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyeti, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Açıklanan kesin sonuçlara göre İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi oldu. İslam İnkılabı rehberi vatandaşların seçimlere destansı katılımı dolayısıyla mesaj yayınladı. Seçilen Cumhurbaşkanı Reisi ülkenin düğümlerini çözmek için elimizden geleni yapacağız dedi. İranlı ve yabancı yetkililerden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Ayetullah Reisi'ye tebrik mesajları geliyor. Ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı'nın temasları devam ediyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Rahman Fazli kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre Seyyid İbrahim Reisi 17.926.345 oyla yeni Cumhurbaşkanı olarak seçildi. İçişleri Bakanı Abdurrezzak Rahmani Fazli bugün öğle saatlerinden sonra düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı seçimlerinde kesin sonuçları açıkladı. Buna göre 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimlerinde toplam kullarından 28.933.004 oydan 17.926.345'ini Seyyid İbrahim Reisi, 3.412.712'sini Muhsin Rıza'yı, 2.427.201'ini Abdunasır Himmet'i ve 999.718'ini Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi kazandı. Böylece 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimlerinde sandıktan birinci çıkan Seyyid İbrahim Reis'e yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş oldu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi İran milletini 18 Haziran seçimlerine coşkulu ve destansı katılımından dolayı teşekkür etti. İran milletini seçimlerin en büyük galibi olarak belirleyen İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi'nin İran milletine seslendiği mesajında şu ifadelere yer verildi. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük ve onurlu İran halkı. 18 Haziran seçimlerine hamasetli ve coşkulu katılımınız gurur kaynaklarınıza yeni bir sayfa ekledi. Her biri seçimlere katılımı bir türlü zayıflatabilecek faktörlere rağmen oy sandıklarını oluşturduğunuz topluluklar ümitli ve kararlı duruşunuzun simgesiydi. Bu seçimlerin galibi düşmanın satılmış medyası ve kötülük isteyenlerin vesveselerine karşın bir kez daha ayağa kalkan İran halkıdır. Ne yoksul sınıfların zor geçimi, ne salgından bezginlik, ne halkı seçime katılmaktan soğutmak için aylar öncesinden başlatılan muhalif kampanyalar ve ne oy verme işleminde yaşanan bazı aksaklıklar İran halkının kararına galip gelemedi. Allah'ın İran ve İslam Cumhuriyeti'ni lütfeylediği ve İran halkını başarılı çıkardığı için sonsuz şükran borçluyum. İran halkını tebrik ediyor ve seçimlerde halkın desteğini alan kişilere yasalar gereği hareket etmeleri gerektiğini anımsatıyorum. Ülke ve halka hizmet sunma fırsatı değerlendirdiğiniz ve ilahi motivasyonlarını her zaman dikkate alınız. Yargı Erki Başkanı Reisi ilk resmi sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 bini alarak seçimi kazandı.
13. dönem Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan Seyit İbrahim Reis'i yeni hükümet olarak vatandaşların geçim sorunları dahil ülkenin düğümlerini çözmek için tüm gücüyle çalışacağı sözünü verdi. Gazetecilere konuşan reisi İslam Şura Meclisi, üyeleri ve başkanı ve tüm elit ve görüş sahipleriyle ülkenin düğümlerini çözmek amacıyla yeni hükümeti oluşturmaya gayret göstereceklerini işaretle, milletin hükümete güvenini her geçen gün artırmaya çalışacaklarını söyledi. Tüm İran milleti, adaylar ve İslam İnkılabı rehberine görkemli ve coşkulu şekilde seçimlerin düzenlenmesi için verdikleri çabalarından dolayı teşekkür eden reisi, vatandaşların seçimlerde oy kullanmasının yeni hükümete oldukça belirleyici şekilde katkı sağlayacağını temenni etti. 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılan toplam oyların %90'ının sayımıyla Seyit İbrahim Reis'i 17 milyon 800 bini aşkın oyla önde giderek Cumhurbaşkanı seçimlerinden kesin galibi sayılıyor. Seçimlerle ilgili gelişmeleri arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İslami İran milleti dün düzenlenen 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine coşkulu biçimde katılarak yeni destan yazdılar. Düşmanların bütün ekonomik baskıları ve halkı seçimlerden soğutmaya ilişkin yoğun propagandalarına rağmen halk dün geç saatlere kadar oy kullanmaya devam etti. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ise açıklanmaya başladı. İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi tarafından açıklamaya göre Seyit İbrahim Reis'i yaklaşık 18 milyon oy ile birinci olarak yeni Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Reis'e tebrik mesajları gelmeye başladı. Bu bağlamda İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, halk tarafından seçilmiş yeni Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek dün seçimler iyi geçti ve inşallah bugün sonuçlar açıklanacaktır. Her şeyden önce bu tarihi dönemde halka katılımı, dikkati ve zaman bilimi için teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Rouhani halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum ancak sonuçlar henüz resmi olarak açıklanmadığı için resmi tebriğimi yasa gereği erteleyeceğim ifadelerinde bulundu. Rouhani seçilmiş olan Cumhurbaşkanı inşallah 45 gün sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacaktır ifadesini kullandı. 13. dönem Cumhurbaşkanı adayı eski devrim muhafızları ordusu genel komutanı ve düzenin maslahatına teşhis konseyi genel sekreteri Muhsin Rıza'yı, eski Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ve milletvekili Seyit Emir Hüseyin Kadızade Haşemi'de yayımladığı ayrı ayrı kutlama mesajında İbrahim Reis'i tebrik ettiler. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan Seyit İbrahim Reis'i makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani seçimleri kazanan Seyit İbrahim Reis'i tebrik ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada yapılan görüşmede iki taraf, halkın seçime yoğun katılımı ve bunun İran İslam Cumhuriyeti'nin gücü üzerindeki etkisi gibi konuları ele aldı. Rouhani bu görüşmede tüm İran halkının reisinin destekçisi olduğunu ifade ederek yeni hükümette ülkenin daha iyi yönetilmesini temenni etti. Cumhurbaşkanı Rouhani Yüce Allah'tan yeni cumhurbaşkanının görevini en iyi şekilde yerine getirmesi için başarılı olmasını diliyorum dedi. Reisi mevcut hükümetin deneyimleri ve tecrübelerinden kesinlikle yararlanacaklarını aktardı. Yargı Erki Başkanı Reisi ilk resmi sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.
İran İslam Cumhuriyeti üst düzey yetkilileri 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Ayetullah Seyit İbrahim Reisi'yi tebrik etti. Bu doğrultuda İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf attığı bir tweette, verimsizliklerden duyulan rahatsızlık ve şikayetlere rağmen halkımız yine de seçime yoğun katılımla bizi gururlandırdı dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda halkın 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımına değinerek, verimsizliklerden duyulan rahatsızlık ve şikayetlere rağmen halkımız yine de seçime yoğun katılımla bizi gururlandırdı dedi. Galibaf'ın paylaşımında ayrıca ulusal seçim kutlaması ve bu destansı katılımdan dolayı İslam İnkılabı rehberi ve İran'ın asil ve gururlu milletine tebrik ediyorum ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami ve Ordu Genel Komutanı Seyit Abdurrahim Musevi de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan reisi tebrik ettiler.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarından İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye İletişim ve Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarından İran halkı için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan tebrik mesajında şunlara yer verdi. Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenizde dün yapılan seçimlerin neticesinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilmenizden ötürü zat-ı devletlerini en samimi duygularımla tebrik ederim. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş ülke İran halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanlığınız döneminde ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine olan inancımı ifade ile bu durutuda zat-ı devletler ile teşrik-i mesaide bulunmaya hazırım. Bu meydanda COVID-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin de önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle komşumuz İran'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım. Bu vesileyle yeni görevinizde başarılar diler, ülkemiz arasındaki işbirliği ruhunun her alanda güçlenmeye devam etmesi temennisiyle dost ve kardeş İran halkının refah ve esenliği için en iyi dileklerimi iletirim.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi. İbrahim Reisi, 18 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferinden dolayı tebriklerini ileten Putin'in kaleme aldığı mesajda, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler geleneksel olarak iyi komşuluk ilkesi çerçevesindedir. Sizin yürüteceğiniz bu büyük görevde çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin ve uluslararası ilişkilerin artmasına katkıda bulunacağını umuyorum. Bu konular Rus ve İran milletlerinin çıkarlarını tam olarak karşılaşmaktadır ve bölgesel güvenlik ile istikrarı güçlendirme doğrultusundadır ifadeleri kullanıldı. Putin'in kutlama mesajında Ayetullah Reisi'ye başarılar dilendi.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün seçilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye İran Cumhurbaşkanı seçimlerindeki başarısı vesilesiyle bir tebrik mesajı gönderdi. Esad telgrafında, "Şahsım ve Suriye Arap halkı adına size tüm kalbimle dost İran halkının güvenini kazanmanız ve zaferiniz vesilesiyle en içten tebriklerimi sunarım. Cumhurbaşkanı seçimlerinde ülkenizin iradesini kırmaya ve bağımsızlığını elinden almaya yönelik tüm plan ve baskılara karşı dirençli ve kararlı olan İran halkının iyiliği ve çıkarları için her alanda daha fazla refah ve ilerlemeye doğru yürüyüşünüzü kararlılıkla tamamlayacağınızdan eminiz," dedi. Cumhurbaşkanı Esad ayrıca bu münasebetle size Suriye Arap Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 10 yıllardır süren tarihi dostluk, karşılıklı anlayış ve ortak çıkarlara dayalı ikili ilişkilerin gidişatını güçlendirmek için sizinle birlikte çalışma konusundaki ilgimizi ve istekliğimizi ifade etmek için kullanıyorum diyerek telgrafını bitirdi.
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi seçimlerindeki başarısından dolayı birçok ülkeden tebrik mesajı aldı. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, İran'daki seçimi kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye kutlama mesajı gönderdi. Salih, Ayetullah Reisi'nin son Irak ziyaretine atıfta bulunarak, "İran İslam Cumhuriyeti terörle mücadele ve Irak'a destek konusu önemli bir rol oynadı," dedi. Irak'ta Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim'de gönderdiği kutlama mesajında 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerin başarılı geçmesi nedeniyle İslam devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi, Tahran hükümeti ve İran halkını tebrik etti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'ye hitaben gönderdiği mesajda İran yaptırımlara karşı mücadelede büyüklüğünü göstermişti. Şimdi de seçimlerde de büyüklüğünü gösterdi dedi. Pakistan Başbakanı İmran Han da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ayetullah Reisi'yi 18 Haziran seçimlerinden zaferinden dolayı tebrik ederek kardeşlik ilişkilerini ve bölgesel barışı, kalkınmayı ve refahı daha da güçlendirmek için onunla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum ifadesini kullandı. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Twitter üzerinden Seyyid İbrahim Reisi seçim başarısı dolayısıyla kutladı. İslami Direniş Hareketi Hamas ve İslami Cihat Hareketi de İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen İbrahim Reisi'yi tebrik etti.
İngiltere'de İranlı seçmenler için oy kullanma sırasında meydana getirilen bazı sorunlardan dolayı bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ne Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade bugün yaptığı açıklamada Londra ve Birmingham dahil İngiltere'nin bazı kentlerinde 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimleri düzenlendiği sırada oluşturulan bazı sorunlar ve devrim ve demokrasi karşıtı bazı teröristlerce seçmenlerden birinin darp edilmesi ve seçim görevlileri ve seçmenlere yönelik yapılan hakaretten dolayı İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob McCarran dışişlerine çağrılarak İran İslam Cumhuriyeti'nin bu terör ve kargaşacı eylemler yüzünden itirazlarının kendisine iletildiğini kaydetti.
Antalya Diplomasi Forumu bugün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif başta olmak üzere birçok ülkenin dışişleri bakanları ve temsilcileri ve bazı uluslararası örgütlerin katılımıyla çalışmalarına başladı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da birçok devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Antalya Diplomasi Forumu devam ediyor. Forumun açılışında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumla ilgili önemli mesajlar verdi.
Dışişleri Bakanımın yoğun gayretleriyle bugün ilkini icra ettiğimiz forum ile şehrimizin bu özelliğine yeni bir boyut daha kazandırmış oluyoruz. Antalya Diplomasi Forumu'nun inşallah zamanla küresel diplomasinin kalbinin attığı bir zemine dönüşeceğine inanıyorum. Buradan vereceğimiz dostluk, diyalog ve işbirliği mesajları bölgemizle birlikte tüm dünyaya dalga dalga yayılacaktır. Sıcak çatışmaların yıllarca devam ettiği günümüzde diplomasi sanatının önümüze açtığı yeni kulvarlara olan ihtiyacımız da artıyor. Dönem sorunların suhuletle çözümünde diplomasinin inceliklerini dışlama değil, daha fazla devreye alma dönemidir. Hep söylediğimiz gibi, sıkılı yumruklarla musafaha olmaz. İşte bu sıkılı yumrukları gevşetecek en etkili yol hala diplomasidir. Dünyadaki değişimi doğru okuyan, gelecek nesilleri için çözümler üreten, maziden süzülüp gelen birikimi yeniden yoğurarak istikbale taşıyan vizyoner bir diplomasi pratiğini hakim kılmamız gerekiyor. Karşı karşıya olduğumuz tehditlerin büyüklüğü, uluslararası planda dayanışmayı ve işbirliğini zaruri kılıyor.
Diplomasi formuna İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de katıldı. Cevat Zarif, dün Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanan İran halkı oyunu kullanırken o da seçimler için oyunu Antalya'da kullandı. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimlerini işaretle artık geldiğimiz durumda seçilmiş yeni bir cumhurbaşkanımız var. Sayın Reisinin ülkemizi iyi yöneticine inanıyorum dedi. Anadolu Ajansı Global İletişim ortağı olduğu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen ve gazeteci Sami Zeydan'ın yönettiği İran'ın komşuluk doktrini başlıklı söyleşiye İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasının devamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve Amerika'nın anlaşmaya dönüşünü ele aldığını görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Zarif, görüşmelerin iyi yönde ilerlediğini belirtti. Zarif, Amerika Başkanı Biden yönetiminin Trump dönemindeki politikalardan vazgeçmesi gerektiğini de belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Antalya'da Pakistan, Tacikistan ve Kuveyt Dışişleri Bakanları ile iki taraflı ilgilendiren konular hakkında görüş tatilinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Antalya diplomasi forumu marjında Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Tacikistan Dışişleri Bakanı Seracettin Mehreddin ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed El Sabah ile bir araya gelerek iki tarafı ilgilendiren konuları masaya yatırdı.
Türkiye, Afganistan, İran Dışişleri Bakanları üçlü toplantısı 20 Haziran Pazar günü Antalya'da Antalya Diplomasi Forumu oturumu aralarında gerçekleşecektir. Toplantı kapsamında Afganistan barış süreci bağlamında yaşanan gelişmeler yanı sıra güvenlik, enerji, düzensiz göç konuları gibi üç ülke arasındaki işbirliği alanları ele alınacaktır.
Ve İstanbul Kartal merkezde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da saat 15.08'de Kartal merkezde meydana gelen depremin büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 3.9 olarak açıklandı. Deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi. Depremden can ve mal kaybı yaşanmadı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'nun akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Arabistan'ın Yemen'e saldırganlığının devam etmesi etrafında. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Müzakereci Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam, Cuma akşamı bir kez daha Yemenlilerden Suudi Arabistan ile ateşkesi onay vermesini isteyen ülkeleri tepki olarak, Yemenlilerin bu alandaki yaklaşımının savunmaya dayalı olduğunu ve bu tutumunun Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı saldırganlığının devam ettiği müddetçe süreceğini vurguladı. Yemenliler 15 Mart 2015'te Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Suudi Arabistan elebaşlığında bu ülke topraklarına karşı başlatılan saldırı ve havadan, karadan ve denizden süren kuşatmalara karşı güçlü iradeleriyle dayanarak bu acımasız ve yoğun saldırganlığa karşı mücadele etmek için ayağa kalktı ve kendini savunmaya çalıştı. Böyle bir savaşın başlamasından 6 yıllık bir süre geçmektedir. Güvenlik Konseyi dahil uluslararası kurum ve kuruluşlarda bu alanda hiçbir etkili adım atmamış ve hep saldırgan tarafı tutmuştur. Bu sürede Yemenliler de ülkelerine yapılan saldırganlığın mütecavizlere acı sonucu olacağını en iyi şekilde ispatlamıştır. Bu hususta 21 Haziran 2017'de Arabistan Veliahtı olarak atanan Bin Salman, bu savaşın sadece birkaç hafta içerisinde sonuçlanacağını, Yemenli halk grupları ve özellikle de Ensarullah hareketinin yok olacağı, ülkeden kaçan istifa etmiş hükümetin tekrar iktidara geri döneceği iddiası da bulunmuştu. Ancak bu sürecin başlamasından 6 yıl geçmesine rağmen Yemenliler mevzilerinden geri adım atmazken üstelik savaştaki denklemi kendi lehlerine çevirmeyi başardılar. Öyle ki Suudi Arabistan çaresizliği yüzünden devam ettirdiği saldırılarını sürdürdüğü bir sırada şimdi de Muhammed Bin Salman imajını korumak hedefiyle savaşı sonlandırmak peşindedir. Ancak Yemenliler defalarca hayret verici başarıları ile Suudi Arabistan ortakları ve bölge ve dünyadaki destekçilerini şaşırtmaya devam ediyorlar.
Bu saldırganlık Yemen'in Ensarullah hareketine bölgede direniş ekserinin temellerinden birine dönüşmesine yol açtı. Öyle ki medyatik bilgilere göre doğrudan ve dolaylı bir şekilde Suudi Arabistan yanında yer alan Siyonist rejim İsrail bile Yemen Halk Komiteleri ve Yemen Ulusal Kurtuluş Güçlerinden tehdit duymaya başladı. Bu yüzden de Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nden savunmaya yönelik girişimlerinden vazgeçme talepleri mümkün değildir. Nitekim Yemen Ulusal Kurtuluş Müzakereci Heyeti Başkanı Cuma akşamı yaptığı açıklamaya şöyle bir vurguda da bulundu. Kendini savunan birinden savunmasından vazgeçmesi ve kuşatmaya karşı sessiz kalması talebi teslimiyet anlamına gelir. Bu da akıllı hiçbir insanın kabul etmeyeceği bir şeydir. Bu yüzden de Yemenlilerin de vurgu yaptıkları gibi Suudi Arabistan herhangi bir müzakere sürecine dahil olmadan önce ilk başta Yemenlilere karşı saldırgan tavırlarından vazgeçmelidirler. Ancak Ali Suud böyle bir talebin kabul edilmesinin de Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ve Yemenli Halk Komiteleri ve grupların zaferini de kabul etmesi ve bu grupları tanıması anlamına geldiğini bilmesinden dolayı bu durumu kabul etmek istemiyor. Halbuki artık güç denklemi değişmiştir. Sonuçta bu durum Suudi Arabistan'ın tasarladığı hedeflerine ulaşamamadaki başarısızlığının yanı sıra onların bir kez daha aşağılanmasına yol açacak. Bu yüzden Riyad, Umman gibi ülkeleri de bu duruma dahil edip Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ni de ateşkes talebine yönlendirmek istemektedir. Ancak üst düzey Yemenli makamlar buna gereken yanıtı da vermişlerdir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Lübnan'da genel grevler hakkında. Son günlerde Lübnanlı makamlar arasındaki sözlü tartışmaların ardından 17 Haziran gününden itibaren bu ülkede geniş çaplı genel grevler başladı. Lübnan, Ağustos 2020'den itibaren bugüne kadar geçici hükümet tarafından yönetilmektedir. Hassan Diab, 4 Ağustos 2020 tarihinde Beyrut limanında yaşanan büyük patlamanın ardından geniş çaplı halk protestolarına hedef oldu. Bu yüzden başbakanlık görevinden de istifa etmek zorunda kaldı. Ancak Hassan Diab, yeni hükümetin kurulmasına dek geçici başbakan olarak çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı. Mustafa Edip'in kabineyi kuramamasının ardından Saad El Hariri yeni kabine kurmakla görevlendirildi. Ancak o da Ekim 2020'den beri yani 8 ay boyunca yeni kabine kurmakta hala başarısız kalmıştır. Yaşanan en son olayda ise gören o ki bir yandan Saad El Hariri ve Parlamento Başkanı Nebih Berri'ye karşı diğer yanda Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun arasında bir anlaşmazlık oluşmuştur. Bu bağlamda ilk başta Saad El Hariri, Nebih Berri'nin kabine kurma yolunda engel oluşturmadığı tek kişi olduğunu, bu yolda tamamlayıcı rol oynamakta olduğunu belirtti. Bu açıklamanın ardından Nebih Berri de sert bir bildiri yayımlayarak Lübnan Cumhurbaşkanı'nı eleştirip Michel Aoun'u bu ülkede kabinenin kuramamasından sorumlu olduğunu belirtti. Nebih Berri bu bildiride kabineyi kuran kişinin tanıtılması hususundaki kararın Cumhurbaşkanlığı yani Michel Aoun'un yetkilerinin dışında olduğunu vurgulayarak anayasaya göre tek bir bakan bile atamayan, seçimlere katılmadığı yerde bir cumhurbaşkanının dolaylı oya nasıl sahip olabileceğini sorguladı.
Nebih Berri'nin bildirisi Michel Aoun'un tepkisiyle karşılaştı. Bu Lübnan Cumhurbaşkanı Parlamento Başkanı'nın da bu açıklamalarına gösterdiği tepkide şöyle dedi. Sanki Nebih Berri bildirisi Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan sözlü saldırıların onun yürütme erkindeki rolünü halel getirmek ve yasama erkini güvenlik denetimini de sabote etmek, onun görevlerinden uzaklaştırmak olduğunu teyit etmek mahiyeti de taşıyor. Başka bir ifadeyle Michel Aoun, kabine kurma çerçevesinde yaptıklarının da onun Lübnan Cumhurbaşkanı olarak kendisine verilen görevlere bağlamında olduğunu dile getirmiştir. Bu karşılıklı açıklamalardan sonra Lübnan'daki genel grev konusu gündeme gelmiştir. Perşembe günü ülkede yeni hükümetin kurulamaması, Lübnan lirasının da sert devalüasyona ve kötüleşen ekonomik durumu protesto etmek için genel grev düzenlendi. Bazı sigorta şirketleri ise bankalar ve sosyal güvenlik bürolarından çalışanları, Ludan Ulusal Hava Yolları İşçileri Sendikası, Posta İşçileri, Akaryakıt Dağıtımcıları, Zehranlı Petrol Tesisleri, Su Dağıtım Şirketleri, Beyrut Limanı'nda yük ve kargo müteahhitleri ve ilaç ithalatçıları grev yapanlar arasında yer alıyor. Ülke çapında grev kararı Lübnan'da birçoğunun işe gitmesini bile engelleyen ciddi bir yakıt kıtlığının ardından geldi. Lübnan'daki çoğu benzin istasyonları benzin ve motorun eksikliği nedeniyle de kapatıldı ve hükümet yolların da tükenmesi nedeniyle hala yakıtın temini için sübvansiyon sağlayamamıştır. Bu da bir gerçek ki yakın tarihi bir raporda da Dünya Bankası Lübnan'daki durumu bir ülkenin 19. yüzyılın ortalarından bu yana dünyada karşılaştığı en kötü ekonomik kriz olarak da nitelendirildi. Düzenlenen genel grev ile son bir haftalık siyasi sözlü tartışma sırasında bir bağlantı var gibi görünüyor. Nitekim ekonomik durumdan duyulan memnuniyetsizlik genel greve yol açsa da grevciler kabinenin olmayışını protesto ettiler. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın muhalifleri ve eleştirmenleri ise greve Michel Aoun ve kabineyi kurmak için baskı yapmak amacıyla kullanmaya çalışıyor gibi görünüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler ve röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı bir açıklamada Pazar günü İran ve Afganistan ile ilişkileri genişletmeyi amaçlayan üçlü bir toplantı yapılacağını duyurdu değerli dinleyicilerimiz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya Diplomasi Forumu kulisinde aralarında İranlı ve Afgan mevkidaşlarıyla görüşeceği bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de Afganistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran'ın Afganistan'da istikrarı sağlamlaştırmaya etkin bir şekilde katılmaya hazır olduğunu duyururken Afganistan'da istikrarlı güvenliği yeniden sağlamak için ülke içindeki tüm siyasi akımların işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı. Biz hem bu oturumu hem de Afganistan meselesiyle ilgili bölge ülkelerin bu konuya olduğu dikkatlerini ve verdiği önemi konuşmak istiyoruz. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaç Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için. Sizin de bildiğiniz gibi İran ve Türkiye her zaman Afganistan'ın içinde barışın sağlanması ve istikrarlı bir yönde ilerlemesine çok önem veriyor. Son günlerde de Antalya'da bu konuyla ilgili üç ülke bir araya gelip bazı görüş teatisinde bulundular. Siz bu oturumu ve bu konuyu yani gündemi nasıl değerlendirirsiniz? İki ülke Türkiye ve İran'ın bu konudaki siyasetlerini nasıl buluyorsunuz?
Valla kuşkusuz hem İran hem Türkiye komşu Afganistan'ın istikrarlı bir ülke olmasını, güvenli olmasını, terörden arınmasını isterler. Herkesi isterler. İranlılar biliyorsunuz zaten tarihsel bağları var, aynı dili konuşuyorlar. Türkiye ile konuşacak olursak da Türkiye Cumhuriyeti'nin, Sadat Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kurulduğundan sonra Afganistan'la çok ilişkiler önem vermiş. Sağda Batı hattını kurmuş. Afganistan Türkiye Devleti'ni yani Ankara hükümetini tanıyan ilk devlettir. Bunlar hepsi çok güzel. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. İran ve Türkiye mutlaka Afganistan'ın geleceğinin güvenli olmasını isterler. Ama Antalya'da bu konferans olmuş. Yok başka yerde. Bunlar ebesli iştigaldir bence. Yani bundan sonra bir anlamı yok. Afganistan hükümeti diye bundan sonra bir şey olmayacak ortada. Bizim Türkiye'de, Anadolu'da bir güzel var. Görünen köy kılavuz istemez. Yani şu anda itibaren, şu anda bile konuştuğumuzda acaba Afganistan hükümeti, Eşref Gani katını temsil ediyor Afganistan'ın. Yarın ne olacak? Bunu böyle bir parametreyle değerlendirecek olursak, bir tane bir çizgi çizecek olursak, her gün bundan sonra önümüzdeki günlerde Afganistan hükümeti güç kaybedecektir. Güç kaybedecektir. Şimdi vatvali diyorlar onlar biliyorsunuz ilçeleri. Sürekli şu anda tahminim benim. Tahminim daha ben şey düşünüyorum da 151'inden fazlasını Taliban terör örgütü kontrol ediyor. Bu muhtemelen bugün yarın 52 olur, o bugün 53 olur, 55 olur. Muhtemelen bu sene sonuna kadar %80'in falan şey Taliban kontrol eder, IŞİD kontrol eder, ne bileyim Hakkani grubu temsil eder, başkası eder. Bundan da Afganistan hükümetinin şu anda böyle bayağı konuşuyorlar ediyorlar ama dünden beri başladım. Dün ben Afganistan'ı yakından takip ediyorum. Dün Nuristan eyaletinde sözde kendilerine avsakkal dedikleri, kanaat önderler dedikleri gitmişler. Hükümet kütüphane demişler ki artık tamam bırakın uğraşmayı. Ya teslim olun Taliban'a. Bu bugün Nuristan'da olur, yarın Nangarhar'da olur, bugün Herat'ta olur, ondan sonra Gazne'de olur, Gazne'de olur, ondan sonra Mezar'da olur. Ne bileyim her yerde olacak bu. Bence bu yani biraz açıkçası çok bana hiç böyle toplantılar falan şey gelmiyor yani. Ne gerçekçi bir toplantıdırlar ne de bir Afganistan halkına buradan bir bağ maydana çıkacak diye düşünüyorum.
Doğru. Şimdi İran ile ilgili konuşacak olursak İran ile Afganistan arasında bildiğiniz gibi çeşitli işbirliği anlaşmalar imzalanmış ama zaman zaman sınırda bazı güvensizlik gibi bazı sorunlardan dolayı bazı işbirlikler askıya alınmıştır. Şimdi yani nasıl bir toplantı olsun ki biz Afganistan'da önemli sonuçların gerçekleşmesini görelim? Yani siz nasıl bir işbirliklerin olmasını dilersiniz?
Vallahi mesele şudur. Bu önümüzdeki zamanlarda dediğim gibi Afganistan hükümeti diye bir şey olmayacak. Ne yazık ki Taliban bu kadar zaman içerisinde hakimiyetini sağladı. Bundan sonra İran hükümeti Taliban'la nasıl bir ilişki kuracak? Mesele bu olacak. Şöyle bir şey var ya, önümüzdeki zamanlarda kısa zaman içerisinde dediğim gibi ben Kabil'in düşmesini bile çok uzun vadeli bir şey görmüyorum. Kabil düşecek, Taliban oraya hakim olacak. Ha, Taliban akıllanmış deniyor. Ben hiç aklıma gelmiyor Taliban. Ya bir yönetim düşünün Taliban'da. Şu anda Taliban yönetiminde kadınların temsiliyeti sıfırdır, sıfır. Yani böyle bir yönetim, ta dışı, ne bileyim yani yani 1000 sene önceki bir yönetim şekliyle buraları yönetmek isteyenlerle İran nasıl ilişki kuracak, Rusya nasıl kuracak, başkaları nasıl kuracak? Ha, yalnız şurada bir şey var, belki sorulabilir, nasıl böyle olduk? Şöyle bir durum var. Genel olarak bunların hepsinin arkasında biliyorsunuz ama tamam bir kere. Bakın bunlar benim notuşma için düşüyorum. Bakın 2021'in yazında ben not düşüyorum bunlar. Bunların hepsi nihayet emperyalizmin uşaklardırlar. Taliban'da, IŞİD'de, El-Kaide'de, Nusra'da, HTŞ'de hepsinin organizasyonu da, parası da, her şeyi şeydir. Ne derler? Amerikan emperyalizmi, Siyonist rejim, İngiltere'den kaynaklanıyor. Şimdi bunlar vaktinde Afganistan hükümetini devirme atın, Afganistan hükümeti zayıflatma atın, işte sözde müzahit grupları oluşturdular, sonra bunlar birbirlerine girdiler, sonra bir sürü kan aktı, sonra Taliban'ı oluşturdular Pakistan'da. Pakistan demek Amerika demek, ICI demek Pakistan ordusunun askeri istihbaratı Amerika demek. Oluşturdular, bunlar oraya hakim oldular, sonra Amerikan kendisine biraz zarar verince bunlar topladılar. Ama önümüzdeki zamanlarda, bakın sebebine gelecek olursak, önümüzdeki yıllarda Amerika'nın, büyük Amerika devletinin en büyük hedefine Rusya ve Çin var. Eğer Rusya ile Çin'i sen askeri olarak, nükleer olarak, şu olarak o kadar kolay değil yenmek. Ama ne var? Çok basit. Orada gelirsin Afganistan, orada tam Orta Asya dibinde. 136 kilometre galiba Özbekistan'la sınırı var. Tacikistan'la sınırı var. Türkmenistan'la sınırı var. Geçişkendir o sınırlar. Bundan sonra orada bütün bu Selefi Vahabi terör örgütler kamplarını oluşturacaklar. askeri eğitim kamplarını oluşturacaklar. Oradan Rusya'nın içine sızacaklar. Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Türkmenistan'ı, Tacikistan'ı çıkarak sızlaştıracaklar. Bir kısmı Hazar'a geçecek. Hazar'ın altından üstünden geçecekler. Hazar'da tekrar muhtemelen Çeçenistan'da, Dağıstan'da başka yerlerde bir terör eylemlerine şahit olacağız. Doğu Türkistan denen yerde tekrar bunları göreceğiz. Özbekistan istikrarsızlaştıracak. Belki Moskova bile istikrarsızlaştıracak. Amerika öyle boşuna boşuna şeyden çekilmez Afganistan'dan. Bunlar planladılar bu şekilde. Önümüzdeki zamanlarda Amerika'nın dünyadaki bütün oyunları Afganistan üzerinden gerçekleşecektir. Ne yazık ki buna Afgan halkı da bunun kurbanı olacaktır. Bundan sonra artık Afganistan'da kadın hakları, çişi hakları, ifade özgürlüğü, çevre hakları, çocuk hakları hiçbirine şahit olmayacağız. Afganistan halkının bedelini ödeyecek, bölge içeri ödeyecektir. Bundan sonra tahminin önümüzdeki aylarda, yıllarda sizinle daha çok Afganistan üzerinde konuşuruz.
Doğru. Hocam vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Sağ olun efendim. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Uçan Doktor Sayın Abbas Kararslı hocamızla konuştuk. Sohbetimizde Antalya'da İran, Afganistan ve Türkiye arasında Afganistan konulu üçlü oturum ve Afganistan'ın güvenliğiyle ilgili ve ülkenin içinde yaşananlar konusuyla ilgili, özellikle siyasi sürecin nasıl bir seviyede ilerlediği konusunda uzman konuğumuzun görüşünü ve analizlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ceyhan gazetesinde İslam-İran halkının, düşmanların tüm karalama kampanyalarına rağmen Cumhurbaşkanı seçimlerinde yoğun katılım sergileyerek büyük bir destan yazması, İran halkının seçimlere katılarak düşmanları hayal kırıklığına uğratması gibi haberlere yer verilirken Horasan gazetesinde İran Cumhurbaşkanı seçimlerinin yabancı medyadaki yansımasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Cuma günü İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri başlar başlamaz yabancı medya organları bu gelişmeye geniş yer vermeye başladı. Reuters haber ajansı seçimlerin başlamasıyla birlikte İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin seçim sandıklarının başına gelerek oyunu kullanmasını yansıtarak bu gelişmeye yer veren ilk medya organlarından biri oldu. Rusya'nın TASS haber ajansı da oylama süreci başladıktan sonra İran halkının sabah saat 7'den itibaren sandıkların önünde kuyruk oluşturduğunu duyurdu. Amerika'nın Associated Press haber ajansı da bu seçimlere Ayetullah Hamenei'nin oyunu kullandığı haberiyle yer verdi. El Cezire kanalı oylama sabah 7'de başladığının seçim sonuçları cumartesi günü açıklanması beklendiğini belirtti.
Risalet gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin seçimlerin güvenliğini temin etmek üzere 130 bin gönüllü seferber ve iyaletlerin ordu komutanlarının devreye girdiğini açıklaması, Batı Şeria'da Siyonist rejim karşıtı protesto gösterisi düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken, İttihat gazetesinde İran'ın yurt dışında oy kullanan vatandaşların darp edilmesine tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkezi, yurt dışında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak isteyen vatandaşların darp edilmesine tepki gösterdi. Twitter sayfasında yurt dışında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak isteyen vatandaşların darp edilmesine tepki gösteren Yargı Erki İnsan Hakları Merkezi şu ifadelere yer verdi. İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayan İranlı vatandaşlar kendi kaderlerini belirlemek üzere oy kullanmak istedikleri sırada bu ülkelerde polis gücünün seçim sandıklarının önünde bulunmalarına rağmen darp edilmiştir. Bu ülkeler ve İranlı 500.000 vatandaşı oy hakkından mahrum bırakan Kanada, İngiliz Kraliyet Ofisi'nden talimat almaktadır. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine paralel olarak Dışişleri Bakanlığı başka ülkelerde yaşayan vatandaşların da oy kullanmalarına zemin hazırladı. Ancak oy kullanmak isteyen vatandaşların bazı ülkelerde İslam İnkılabı karşıtlarının saldırılarına uğradığı yönünde duyumlar geldi. Saldırıların Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi Britanya sömürgesi olan ülkelerde düzenlenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 6. dönem kent köy İslami şuraları, 11. dönem İslami Şura Meclisi ara seçimleri ve Bilgiler Meclisi ara seçimleri 18 Haziran Cuma günü düzenlendi.
Hemşeri gazetesinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazem Kasım'ın Filistin gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Batı Şeria'da Filistinli gençlerin intifadası, İsrail'i Filistin topraklarından atmanın tek yolu olduğunu vurguladı. Hamas sözcüsü Kasım, Filistinli inkılapçı gençlerin akan temiz kanı, korsan İsrail ile yürütülen savaşı Filistin milleti ve haklarının lehine çevireceğini belirtti. Sözcü Kasım, Batı Şeria'da Filistinli gençlerin intifadası, İsrail'i Filistin topraklarından atmanın tek yolu olduğunu vurguladı. Kasım, Filistinli gençlerin kanı, ayrıca Filistin'in milli meselesinin ilkelerini koruyacağını kaydetti. Kasım açıklamasının devamında Nablus ve Batı Şeria bölgesinde yaşayan Filistinli gençlere korsan İsrail'e karşı yürüttükleri mücadeleden dolayı teşekkür etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Paris Stüdyo Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Paris Stüdyo Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Paris Stüdyo kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyeti.
Değerli dinleyiciler, İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyeti isimli dizi sohbetimizin 9. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Batı medyasının İran'ın füze ve İHA gücünü tehdit gösterme yönündeki geniş çaplı propagandif çalışmalarını ele alacağız.
Medya, özellikle uluslararası düzeydeki medya organları görüntüler sunarak ve belirli bir konuya odaklanıp abartı ile anlatarak kamuoyunun dikkatini belirli bir konu kategorisine yönlendirip yalan dolan bilgiyi sağlayarak izleyicinin sözde fikrini ve görüşünü kanalize edebilir. ve bu özellikle de İran'ın füze ve savunma kabiliyetleriyle meşru müdafaa hakkına karşı karşıya geçerlidir.
Amerikan medyası ve düşünce kuruluşları sayıları ve güçleri nedeniyle izleyiciler üzerinde daha büyük bir etki bırakma potansiyeline sahip olup ayrıca tabi oldukları yöneticilerin kararlarını kamuoyuna inanılır hale getirme gücüne de sahiptirler. Şimdi de sohbetimizin devamında İran'ın caydırıcılığı ve savunma gücüyle ilgili olarak Batı medyasında gerçekleri çarpıtmanın örneklerine bakacağız.
Batı ve Amerikan medya devleri ve Atlantik'in her iki yakasındaki araştırma kurumları sırf İran'ın füze ve insansız hava aracı bağlamındaki askeri kabiliyetlerine odaklansalar da ancak İran'ın neden caydırıcılığa doğru yönlenmesinden bahsetmiyorlar. Amerika'nın saldırganlığı ve sürekli tehditler savurması, Fars Körfezi'ndeki bazı Arap ülkelerinin batıya bağımlılığı ve Siyonist rejimin bölgeyi barut deposuna çevirme eylemleri, ayrıca batı silahlarının bu bölgeye yaygın ihracatından hiç söz etmiyorlar. Batı medyasında ifade edilmeyen gerçekler bu durumu sorgulanır hale getirmektedir.
Batı medyası, özellikle Amerikan medyası ve dolayısıyla çeşitli batılı düşünce kuruluşları, İran'ın savunma kabiliyetlerini bölgesel ve küresel güvenliğe yönelik bir tehdit olarak göstermek için yaftalama, söylentiler yayma ve olumsuz sözler kullanma gibi çeşitli psikolojik operasyon ve algı tekniklerine başvuruyorlar. Bu medya kuruluşlarının amacı Amerika'nın Batı Asya'daki yayılmacı askeri müdahalesini meşrulaştırmaktır.
İran füzelerinin sözde düşük isabet oranı nedeniyle sivillerin ve asker olmayanların hedef alındığı iddiası Batı medyasının analitik eksenlerinden biridir. Bu, bazı Batılı ve Siyonist düşünce kuruluşlarının makalelerinde Batılı askeri uzmanlardan alıntı yaparak İran füzelerinin isabet ve dikkatli vuruşu kabiliyetlerine değinilmesine rağmen gerçekleştirilmektedir. Amerika'nın Irak'taki Ayn el-Esad üssüne ve Suriye'deki IŞİD mevzilerine ve inlerine yapılan tam dikkatli ve isabetli İran füzelerinin saldırıları, İran yapımı füzelerin doğru, etkili ve isabetli olduğunu gösterdi. Yemen, Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye'de sivilleri öldürmek için kullanılan Amerikan füzeleri ve insansız hava araçlarından aksine İran'ın savunması tekvirci teorizmini ve bölgedeki Batı hakimiyetine karşı koymaktır.
Sözde İran füzelerinin yüksek hata oranı olduğunu ileri sürerek İran'ın savunma kapasitesi ve caydırıcılık gücünü zayıflatmak, Batılı düşünce kuruluşlarının bir başka odak noktasıdır. Washington Enstitüsü Askeri ve Güvenlik Çalışmaları Programı Direktörü Michael Ashton-Stad'a göre, İran, düşmanın moralini düşürmek ve zayıflatmak için düşmanın önemli merkezlerine çok sayıda füze gönderebilir. Bununla birlikte şu anda Tahran'ın yalnızca küçük bir füzesi, kritik askeri hedefleri veya kritik altyapıyı isabetli bir şekilde vuracak kadar isabetlidir. Bu sistemler çoğunlukla Fatih 110 ve türevleri gibi kısa menzilli füzeler ve de Emad gibi uzun menzilli füzelerdir. Kıyam, Şehab 3 ve Kadr gibi uzun menzilli sistemler de vardır. Bunlar uzun mesafelerde bile düşman operasyonlarını bozguna uğratabilir. İşte tüm bu gerçeklere rağmen sivilleri katletmek için kitle imha silahlarının kullanımı büyük ölçüde Amerika ve müttefiklerin askeri doktrininde yer almaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nda görüldüğü gibi Amerika, Nagasaki ve Hiroşima'daki sivilleri öldürmek için atom bombası bile kullanmıştır.
İran'ın savunma faaliyetlerinin bölgede istikrarsızlığa neden olmasını telkin etmek, Batı medyasının ve düşünce kuruluşlarının bir başka propaganda çalışmasıdır. Bu medya kuruluşları İran'ın füze kabiliyetinin ciddi istikrarsızlığa neden olabileceğini iddia ediyorlar. Onlara göre İran füzelerinin kısa bir süre içerisinde işgal altındaki topraklara ulaşması, İran ile kriz çıkması halinde güvenilir iletişim bağlarından olmaması ve İran tarafından fırlatılacak füzelerin konvansiyonel olup olmadığı hususunda bir tahminin olmaması nedeniyle Siyonist rejim İsrail İran'a karşı önleyici bir saldırı yapabilir ve bu da bölgedeki istikrarlı nükleer dengeyi sarsabilir. Dolayısıyla Batı medyasının bu riyakarca yaklaşımına göre Siyonist rejimin nükleer cephaneliğinin varlığı bölgenin güvenliği için bir tehdit değil, ancak İran'ın konvansiyonel savunma faaliyetleri bir tehdit sayılıyor.
İran savunma sanayisinin faaliyetlerini izlemek ve gerçekleri ters yüz göstermek, İran silahlı kuvvetlerinin normal faaliyetlerini kötü yönde abartmak ve İran'ın her türlü füze faaliyetlerinden bir tehlike duygusu yaratmak, Batı medyasının ve düşünce kuruluşlarının ana yaklaşımlarından biridir. Aslında bu medya kuruluşları herhangi bir şekilde İran'ın konvansiyonel askeri faaliyetlerini anormal olarak lanse ediyor. Örneğin Siyonist rejim analisti Ozzy Robin şöyle diyor. İran'ın füze ve uzay programının devam etmesinin kanıtlarından biri Şahrut şehri yakınlarında yeni bir deneme sahasının oluşturulmasıdır. İran'ın Semnan'da geniş bir deneme alanı olduğundan dolayı ikinci büyük test alanına yatırım yapması Tahran'ın füze denemelerini arttırma planlarını gösteriyor. Buna rağmen füze deneme sahaları İran füzelerinin menzilini ve isabetini geliştirmekte büyük etkisi olduğu bilinmektedir.
Batı medyası İran'ın füze kabiliyeti konusunda diğer ülke halklarını kaygılandırmakla kalmadı, aynı zamanda İran halkına korku aşılamaya çalıştı. Batılı düşünce kuruluşlarının ve Amerikan medyasının haberlerinden ve analitik başlıklarından ve eksen çalışmalarından biri, İran halkı arasında Amerika'nın İran'a savunma gücünün artması yüzünden önleyici saldırıda bulunma hususunda korku ve panik yaratıyor. Washington Düşünce Kuruluşu, bu düşünce kuruluşunun askeri ve güvenlik araştırmalar bölümü müdürü Michael Eisenstadt kaleminden yayınladığı füzenin İran'ın askeri stratejisindeki rolü başlıklı yazıda bu hususa odaklanmış. Bu bağlamda İran'ın füze ve savunma gücünün artması dolayısıyla gelecekte Amerika veya Siyonist rejim İsrail tarafından önleyici bir saldırının gerçekleşmesi ihtimalinden söz edilmiş ve böylece İran halkına panik ve korku pompalanmaya çalışılmıştır.
İran'ın füzeleri hususunda korku pompalamak ve bu gücü ve kabiliyeti Fars Körfezi'nde ve Umman Denizi'ndeki gemilere tehdit olarak gösterilmeye çalışılması hep batılı düşünce kuruluşlarının ilgi odağında yer almıştır. Amerika'da silahsızlanma taraftarlarından olan Anthony Cordesman ise şöyle diyor. İran, savaş veya ticari gemilere karşı gemi savar füzelerini kullanarak isabetli operasyonlar ve saldırılar yapma kabiliyetine sahiptir. Bu füzelerin bazıları uzak menzilli ve karadan fırlatılan füzelerdir. Genel olarak İran füzelerinin geniş çaplı tehdit olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Sırf karadan fırlatılan balistik füzelerini değil, bu yöndeki tüm gücünü tehdit saymalıyız.
Amerika'nın bölgedeki kışkırtıcı varlığı ve büyük ve geniş çaplı bölgesel tatbikatları, ayrıca Avrupa ve Amerika'nın bölge ülkelerinin büyük silah satışları, batılı düşünce kuruluşları ve medyatik organlarında yankı bulmuyor. İşte bu garazkar yaklaşım çerçevesinde gerçekler hep ters yüz gösterilmeye çalışılmaktadır. Amerika açısından silahsızlandırma ve İran'ın bölgeye müdahale etmemesi, sırf İran'ın topyekun olarak silahsızlandırılması ve Tahran'ın özgürlükçü hareketlere desteklememesi ve İran'ın savunma gücünden yoksun olması demektir. Başka bir ifadeyle batılı çevrelerin itiraf ettiği gibi İran'dan koşulsuz şartsız teslim olmasını istiyor. Halbuki İran'ın savunma gücü sırf caydırıcıdır ve barışçıl olarak kabul ediliyor. Amerika er ya da geç İran'ın bölgesel gücünü kabul etmek zorunda kalacağı kesindir.
Değerli dinleyiciler, İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyeti isimli dizi sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İranlı şirketlerin Bakü'de düzenlenen 14. Uluslararası Tarım Makineleri Fuarı'na aktif katılımı.
Bakü ile Erivan arasında ilk ikili anlaşmanın imzalanması.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye'nin dostluk talebinin Ermenistan tarafından reddedilmesi.
Ve Özbekistan'da kimi radikal isimlerin tutuklanması.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Bakü ve Erivan'ın yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyması ve dünyanın dört bir yanından ülkeleri yeniden inşa etmeye davet etmesiyle İran İslam Cumhuriyeti de bölgede ve dünyada bu konuda aktif rol oynayan ilk ülke olarak ortaya çıktı. Bu bağlamda 14. Bakü Uluslararası Tarım Makineleri Fuarında İran İslam Cumhuriyeti'nin çeşitli tarım makineleri ve hizmete dayalı ürünleri sergilendi.
14. Uluslararası Bakü Tarım Makineleri Fuarı, Bakü Uluslararası Fuar Merkezi'nde 3 gün boyunca gerçekleştirildi. Bu fuarda 27 ülkeden 240 firma, özellikle tarım makineleri üretiminde faaliyet gösteren birkaç İranlı firma kabiliyetlerini ve kapasitelerini sergiledi. İran'ın Bakü Uluslararası Fuarındaki varlığı ve katılımı, Tahran'ın yerli teknolojisini bölgede sunmaya başladığını ve başta Azerbaycan Cumhuriyeti olmak üzere komşu ülkelerle işbirliği yapmaya kararlı olduğunu gösteriyor.
İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi ise Bakü Uluslararası Fuarında yer alan İranlı firmaların standlarını ziyareti sırasında tarım ve tarım ilişkilerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ihracatının en önemli sektörlerinden biri olduğunu belirtti. Aras Serbest Bölgesi'nde yer alan Brilliance şirketi temsilcisi olarak tarım işleri uzmanı olan Celil Haşimi de yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaklaşık 4 yıldır ticari ve sanayi faaliyetlerde bulunuyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde her türlü traktör ve tarım aletinin üretimini, montajını ve tedarikini yapıyoruz.
Agro Rezvan Mogan şirketinin genel müdürü Hasan Abbas burada konuşmasında bu şirketin yaklaşık 20 yıldır Azerbaycan Cumhuriyeti'nde faaliyet gösterdiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurtarılmış bölgelerinin yeniden inşası sürecini Afrik katılımının planlanması gündemdedir.
İranlı firmalar geçtiğimiz hafta Ermenistan'da düzenlenen 20. Uluslararası Gıda Fuarı'na da katıldı. 20. Erivan Uluslararası Fuarı'nın ardından İranlı firmalar Erivan'da özel bir sergi açarak endüstriyel ürünlerini Ermeni firmalarına tanıttı. İranlı şirketlerin son zamanlardaki faaliyetleri Tahran'ın bölgede aktif ve yaygın bir şekilde bir varlık için çabaladığını gösteriyor. Sanayi ve endüstriyel ürünler alanında İran teknolojisi sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırılabilir seviyede olduğu anlaşılmaktadır.
İran ürünleri daha kaliteli, daha ucuz ve bu ülkelerde montajı yapılabilmektedir. İran elindekileri bölgedeki diğer ülkelerle paylaşmak için elinden geleni yapıyor. Bu konuda önemli olan tek şey bölge ülkelerinin İran'ın ileri teknoloji ürünlerini kullanmak istemesi, yoksa diğer ülkelerden daha pahalı ve ekonomik olmayan mallara ithal etme istemesidir. Her halükarda İran'ın katılımı Tahran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Ermenistan'ı yeniden inşası için aktif olarak çalıştığını ve bu konudaki arzusunu bölge hükümetlerin karşısında ortaya koyduğunu gösteriyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan, Rusya arabuluculuğunda Karabağ Barış Anlaşması'nı imzaladıktan sonra yeni bir ikili işbirliği anlaşması imzaladı. Bu ikili anlaşmaya göre Azerbaycan Cumhuriyeti 2. Karabağ Savaşı'nda esir alınan 15 askeri Adamili'nin mayın haritalarının verilmesi karşısında serbest bırakacaktır. Son 6 ay içerisinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında varılan bu esir takası anlaşması Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.
2. Karabağ Savaşı'nda esir alınan 15 Ermeni askerin mayınların döşendiği bölgelerin haritaları karşısında takas edilmesi aslında hasım taraflar arasında güvensizliğin nedenli derin olduğunu, hala zirvede olduğunu göstermektedir. Bu hususta özellikle de Ermeni tarafının Azeri tarafına karşı daha derin bir güvensizlik içerisinde olduğu söylenebilir. Kuşkusuz Ermenistan, Rusya arabuluculuğunda Karabağ Barış Anlaşması'na karşı olmasına ilaveten Azerbaycan Cumhuriyeti ile işbirliği yapmak aslında bu alanda daha ciddi tereddütler içerisindedir. Karabağ çatışmaları ve sorunun çözülmesi süreciyle ilgili ise uzmanlar farklı değerlendirmelerde bulunmaktalar.
Bu arada şöyle bir değerlendirme yapmak daha yerinde olacaktır. Savaş esirleri ve onların takası meselesi Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında her daim önemli bir konu olmuştur. Bu yüzden de daha öncelerde de Ermeni makamlar bölgesel ve küresel kurum ve kuruluşlara müracaat ederek Ermeni esirlerin serbest bırakılması için her yola başvurmuşlardı. Buna rağmen istedikleri sonuçları hiçbir şekilde alamamışlardı.
Buna karşın daha önce Ermeni işgalinde bulunan Adam bölgesindeki mayınların patlaması Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti ve halkına büyük zararlar vermiştir. Bu bağlamda 4 Haziran günü de Ağdabeli'nin Kelbeser bölgesinde mayın patlaması sonucu 2 muhabir ve bir de yerel makam hayatını kaybetmişti. Genelde Ermenistan askeri güçlerinin Ağdabeli'nde toplam 97 bin antitank ve antipersonel mayın döşediği biliniyordu. Döşenen mayınlar ise Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ve askeri güçlerinin bu bölgelere yerleşmesi yolunda büyük bir engel oluşturuyordu.
Genel bir değerlendirme yapılması gerekiyorsa 15 Ermeni esirin Ağdabeli'ne döşenen mayın haritasıyla takası suretiyle Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında sınır sorunlarının bir kısmı çözülmüş olduğu söylenebilir. Ancak unutulmamalıdır ki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerinde de benzer durum söz konusudur.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin Ermenistan'a dostluk eli uzatma çabalarına rağmen Ermeni hükümeti Erivan'a karşı savaşan taraflara yönelik baskı kaldıraçlarını kaybetme karşılığında sözde Ermeni soykırımını tanımak için uluslararası çabalarını sürdürüyor. Özellikle Amerikan Başkanı 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından sözde Ermeni soykırımını tanımasının ardından Ermenistan'ın umutları daha da güçlendi.
Bu bağlamda Ermeni hükümeti önündeki yolu açık görerek Erivan hükümetinin iddiasını uluslararası düzeyde kabul ettirme olasılığı bulunan mevcut durumda taleplerini gerçekleştirmek için kat kat çabalarını artırmaya gündeme almıştır. Bu bağlamda Ermenistan hükümeti Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının Dağlık Karabağ bölgesine yaptığı ziyareti kınadı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının Şuşa'daki varlığını kınayan bir açıklamada bu tür eylemleri kışkırtıcı ve bölgedeki barış ve güvenliği baltalamaya yönelik girişimler olarak nitelendirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın şu anda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgali altında bulunan Ermenistan'ın tarihi ve kültürel merkezi Şuşa şehrini ortak ziyaretini kınıyoruz ve bunu bölgesel barış ve güvenliğe karşı açık bir fitnecilik olarak değerlendiriyoruz.
Dağlık Karabağ bölgesindeki tarihi Şuşa şehri 28 yıl sonra Ermeni işgalinden çıktı. Bununla birlikte Erivan hükümeti yetkilileri Dağlık Karabağ bölgesine ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki diğer 7 ilini hala Ermeni toprakları olarak sayıyor. Aslında bu bakış açısından Güney Kafkasya'ya barışın geri dönmesi pek olası görünmüyor.
Özbekistan İçişleri Bakanlığı, Suriye'de teröristlere katılmak isteyen bazı radikalizm yanlılarının tutuklandığını doğruladı. Özbekistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Semerkant vilayetinde 14 aşırılık yanlısının tutuklandığını söyledi. Suriye'de faaliyet gösteren terörist grupların ideolojisinden etkilenen bu kişiler terör hareketlerine katılmayı amaçladıkları bildirildi.
Özbekistan Emniyet Teşkilatı'na göre aşırılık yanlısı gruplar son günlerde zor durumda ve sıkıştırılmış vaziyettedir. Bu nedenle bu örgütler tutuklulardan Suriye'deki teröristlere yardım etmek ve onları terör örgütlerinin hizmetine almak için çok çalıştılar.
Özbekistan'ın Afganistan ile ortak kara sınıra sahip olması, başta köylüler olmak üzere halkın yoksulluğu ve bu Orta Asya ülkesinin insanlarının İslam dinine ilişkin bilgi eksikliği nedeniyle son derece elverişli koşullara sahip olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak terörist faaliyetleri için bu ülkede uygun zeminin var olduğunu söylemek gerek. Bu faktörler insanların bu terör örgütlerine yaklaşmasını kolaylaştırmıştır.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız bugünkü programımızda sona gelmiş bulunuyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı kısa dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak ve böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlandırmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte sohbetimizin 29. bölümüne kulak verelim. İlk önce Bakara suresinin 24. ayetini dinleyelim. Eğer yapamazsınız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. Muhalifleri Kur'an-ı Kerim'e benzer bir sure getirmeye davet eden bir önceki ayetin devamında bu ayet şöyle devam etmekte. Lakin bilin ki bu işi asla yapamayacaksınız. Ne Allah Resulü ile aynı çağda yaşayan ve onun kelamını çok iyi bilen sizler bir sure getirebilirsiniz, ne de gelecekte hiç kimse bunu yapamaz. Zira Allah'ın kelamı kendisi gibi insanoğlu ve kelamı ile kıyaslanamaz. Ayetin devamında Kur'an-ı Kerim düşmanları cehennem ateşiyle uyarıyor. Cehennemin yakıtı taşlarla birlikte yanan günahkar insanlardır. Burada taştan maksat taş kömür gibi yakıtlardır ki cehennem ateşini oluşturur veya İslam düşmanlarının taptığı taş putlardır ki Yüce Allah onları suç delili olarak kıyamet gününde şahit olarak kullanır ki putperestler yaptıklarını inkar edemesin. Bu konu Enbiya suresinin 98. ayetinde de cehennemin yakıtı sizler ve Allah'tan başka taptıklarınız şeklinde beyan edilmiştir. Bu ayet-i kerimeden şunları öğreniyoruz. Dinin hakkaniyeti hakkında muhaliflerle kesin tavırla konuşun ve kendi inancınızın doğruluğuna inanın. İnsanlar küfür yüzünden taşlarla aynı seviyeye gelir. Bu yüzden bu ayet cehennem ateşinin yakıtının insan ve taş olduğunu buyuruyor. Taş gibi içine sızılmaz olan ve Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyen bir yürek, kıyamet gününde de taşlarla aynı seviyeye gelir. Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu, İslam peygamberinin dönemine özgü değildir ve tüm zamanlar için geçerlidir. Bu yüzden ayette, gelecekte de Kur'an-ı Kerim gibi kitap getiremezsiniz şeklinde buyuruyor. Cehennem ateşi öylesine yakıcı ve şiddetlidir ki, taşlar bile odun parçaları gibi yanar. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin 29. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere, esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.